Ayrım 2.
Benzer bir sorunun kuramları bozduğunu gösterir. Varsayalım ki iki yasadan oluşan basit bir kuram üzerine düşünüyoruz. Gerçek kuramlar çok daha karmaşıktır. Ama bu işimizi görmeye yetecek. Bu iki yasa bir kuramdır. Çünkü birlikte alındıklarında deneysel olarak gözlenmiş bir bulguyu, daha temel ve gözlenemeyecek bir sürece, gözlediğimiz olguları ürettiğini varsaydığımız bir sürece gönderme yaparak açıklıyor. Kuram şöyle ifade edilebilir. Güçlü radyo dalgaları yayan tüm yıldızların güçlü manyetik alanları vardır. Güçlü manyetik alanı olan tüm yıldızlar X ışını yayarlar. Bundan da şu sonuca varıyoruz. Güçlü radyo dalgası yayan tüm yıldızlar X ışını yayarlar. Şimdi varsayalım ki astronomların bugüne kadar araştırdığı güçlü radyo dalgaları yayan tüm yıldızlar X ışını yayarken gözlendi. Ama aynı yargıya başka bir kuramla da ulaşabiliriz. Güçlü radyo dalgası yayan tüm yıldızların yüksek yoğunluklu çekirdekleri vardır. Yüksek yoğunluklu çekirdeği olan tüm yıldızlar X ışını yayarlar. Mantıksal bir bakış açısından kuramların doğru ya da yanlış olması önemli değildir. Her biri verileri açıklar. Rakip kuramlar arasında karar kılmayı sağlayacak bağımsız bir yol olmasaydı. Örneğin, X ışını yaymaktan başka gözlemlenebilir sonucu olan yüksek yoğunluklu çekirdeğe sahip olmayı bulmak gibi iki kuram olgularla eşit ölçüde, en azından şimdiye kadar bilindiği kadarıyla desteklenmiş gibi kalırdı. Hepsinin de verilerle uyumlu, benzer kuramlar çokluğu olduğunu görmek kolaydır. Bilimin böyle saf bir tüme varımsal yorumuna karşı çıkış yeni değildir. 16. yüzyılda bolca ileri sürülen bir alay karşıt güneş sistemi kuram üzerine yapılan tartışmalara kadar gider bu. Deminden üzerinde durduğum sorunu bilimsel yöntem tartışmaları içine ilk kez Christopher Clavius sokmuştu. Birçokları Clavius'u Brecht'in Galileo'sundaki önemsiz bir karakter olarak bilir. Ama o çağının etkili bir düşünürüydü. 1600'de yayımladığı astronomi ders kitabının amaçlarından biri, bilimin herhangi bir dalında aynı verilerle desteklenen karşıt kuramlar arasında nasıl karar vermek gerektiği sorununu çözmekti. Bulduğu çözüm, tüme varımsal olmayan bir ölçüt ortaya koymaktı. Kuramlar, yalnızca gözlem ya da deney yoluyla kesinleşmiş olgular arasında uyum sağlamayı değil, aynı zamanda gözlemlenen olguları neden olan gerçek, ama gözlemleneme süreçleri açıklamaktaki akla yatkınlıklarıyla da yargılanmalıdır diye düşünüyordu Clavius. Onun ortaya koyduğu sorunlar bugün bir kez daha bilim felsefesinin odağındaki tartışma konularını oluşturuyor. Atom altı fizikte öyle deney sonuçlarıyla karşılaşıldı ki bunları açıklama getiren bir kuram henüz ortaya çıkmadı. Yanlışlanabilircilik. Bir kuramı desteklemekte başarısız kalan deney, varsayımı doğrulayan bir deneyden daha öğretici olabilir derler. En azından kesin olarak bilinen bir şey vardır. O da yanlış olduğu ortaya çıkan varsayımı reddetmemiz gerektiğidir. Modern çağda deneylere ilişkin bu görüş, K.R. Popper adıyla bütünleşti. Ampirik araştırmaların kaçınılmaz olarak yasa ve kuramlara yol açan veriler sağladığını sanmayalım. Bunun yerine deney sonuçlarını ve gözlemleri ancak birer düşünce eseri olan yasa ve kuramların sınayıcısı olarak görmeliyiz. Yanlışlanabilirci bilim kuramına göre kuramcılar yasaları ve kuramları kurgularlar ve buradan mantıksal sonuçlar çıkarırlar. Bunlar da verili koşullarda olacakları öngörme değerini taşımaktadır. Clavius'un savundan biliyoruz ki bir öngörü doğrulanmış olsa bile o öngörünün türetildiği kuram yanlış olabilir. Dolayısıyla kuramın doğru olduğunu kesin olarak söyleyemeyiz. Ama eğer öngörü yanılmışsa, eğer o öngörünün türetildiği yasa ya da kuramların uygulandığı koşulları biliyorsak, bu yasa ya da kuram kesinlikle yanlıştır. Yanlış kuramlar söylemek bile gereksiz reddedilmelidirler. Ancak deneylerin rolü böyle yansıtıldığında tüme varımsal açıklamanın başka çetrefil sorunlarıyla karşılaşılır. Bilim adamı neden deneysel testleri sonucunda yanlışlığını gösterdiği varsayımı reddetmelidir. Mutlaka her yerde ve her zaman yanlış olacağını umduğu için. Ama bugün için yanlış olan bir kuramın başka yer ve zamanlarda da yanlış olacağı nasıl bilebilir ki? Dünya öyle değişebilir ki, dün yanlış olan kuramlar yarın doğru olabilir. Bu olasılığı deney yapma yoluyla dışarı atamayız. Deney sonuçlarını olumlu biçimde yasaları kanıtlamak için kullanmak, dünyanın gelecekte ve uzak yerlerde bütün önemli açılardan hep aynı olacağını ve öyle kalacağını söyleyen kanıtlanması olanaksız bir varsayıma dayanır. Aynı biçimde deney sonuçlarını olumsuz biçimde varsayımları çürütmek için kullanmak da dünyanın gelecekte ve uzak yerlerde önemli açılardan farklı olmayacağını söyleyen kanıtlanması olanaksız varsayımlara dayanır. Ama yanlışlanabilirciliğin bütünsel bir bilim felsefesi olarak başka ve daha ince bir sorunu daha var. Yasalar kendi başlarına deney yoluyla sınanabilir sonuçlara sahip değildir. Bir yasa temelinde öngörüde bulunmak, araçların tasarımı da dahil her tür yardımcı varsayımı gereksinir. Pasteur, antraks basili sporlarını toprak yüzeyine kurtçukların taşıdığı varsayımını sınarken, optik yasalarını önceden kabul etmiş olmalıydı. Çünkü mikroskoba güvenmek zorundaydı. Kurtçukların sindirim bölgesinde spor bulunmasaydı, bunu nedeni bilinmeyen bir optik etkiye yorabilirdi. Ama aradığını bulmuştu. Demek ki mikroskopla gördüğü nesnenin gerçekten var olan, kimi çok küçük şeylerin büyütülmüş görüntüsü olduğu varsayımı doğruydu. Testler olumsuz sonuç verdiklerinde olumlu iken olduklarından daha kesin değildirler. Çünkü deneyi başarısızlığa uğratan nedenler daha ileri varsayımlara dayanabilir. İşte bu durumda hata henüz bilinmeyen ileri aşamalardan kaynaklanıyor olabilir. Uzlaşımcılık. Hem tüme varımcılık hem de yanlışlanabilircilik, doğa yasalarına ampirik bilgiler, yani duruma göre yanlış ya da doğru değer alan olan bilgiler şeklinde görürler. Ama bir de doğa yasalarını doğru ya da yanlış önermeler olarak değil, yalnızca sözcüklerin kullanımına ilişkin bir uylaşım olarak düşünelim. Bu durumda dünya hakkında konuştuğumuz zaman, farklı yasa gruplarının tanımladığı farklı biçimlerde konuşuyor olacağız. Öyleyse anahtar soru yasaların doğru mu, yanlış mı olduğu değil. Hangi koşullar altında gerçeğin en tutumlu, en verimli ve en aydınlatıcı betimlemesini sağladıkları sorusu olacaktır. Bu görüşe göre deneyler ne yasalara ulaştıracak verilerin ne de varsayımların doğru mu, yanlış mı oldukları konusunda yargı bildirecek testler sağlayabilir. Deneyin işlevi örneklemektir. Bilim adamını kuramının gücünü göstersin diye yardım eder. Ama doğrular yığını olarak değil, düşünceler topluluğu olarak kuramının gücünü göstersin diye. Bir deneyin başarılı olması, belirli bir dünya tasvirinin işe yarar olduğunun kanıtlanması anlamına gelir. Deneyin başarısız olması ise yetersiz ya da bulanık kavramların kullanıldığını gösterir. Herhangi bir kişi yeni bir deneyin sonuçlarını yanlışlığı gösterilmiş eski bir kuramın terimleriyle açıklamaya çalıştığında, bir açıklama girişimini ifade eden bu anlatım yanlış değil ama çelişiktir. Kimya tarihinden bir örnek, deneyler hakkında söylediğimiz bu sözlerin anlamını pekiştirecektir. İlk biyokimyacılardan William Prout, her atomun ağırlığını hidrojenin atom ağırlığının katlarıyla açıklayan bir atomsal bileşim kuramı üzerinde çalışmıştı. Prout, bütün atomların hidrojen atomlarından oluşan topluluklar olduğunu ima ediyordu. Berzelius ise oksijen ağırlığını ölçüt alarak elementlerin atom ağırlıklarının hidrojen atomu ağırlığının katları olmadığını deney yoluyla buldu. Berzelius'un bulduğu sonuçları nasıl değerlendirmeliyiz? Berzelius, Prout'un varsayımının yanlış olduğunu kanıtladı denebilir mi? Prout'un kuramı, element sözcüğünün nasıl kullanılacağına ilişkin bir yönerge olarak alınırsa, Berzelius'un göstermiş olduğu tek şey, yaygın olarak element diye adlandırılan maddelerin aslında göründükleri gibi olmadıkları olurdu. Belki de bunlar daha basit, proçu elementlerin bir karışımıydılar. Kimya dünyası, Berzelius'un bulduğu sonuçlara uygun bir element sözcüğü kullanmayı seçti. Yani kimyasal çözümlemede ortaya çıkan en basit parçalara element denecekti. Böyle düşünüldüğünde sorun, bir doğa yasasının doğruluğu ya da yanlışlığından çok, bir terimin en uygun kullanım biçimiyle ilgilidir. Ancak terimleri bağlamından koparamayız. Eşgüdümlü dil bilimsel yönergelerimiz olmalıdır. Kuram dediğimiz işte budur. Bunu bir toplumsal kurumunun kendi personeline öngördüğü bir terimler yönergesiyle karşılaştırabiliriz. Başkan kavramı daire içindeki görev ve sahip olunması gereken niteliklerle saptanmıştır. Başkan mevkiinden dolayı tüm alt kurulların üyesidir cümlesini sorgulamak, olgusal olarak bunun doğru olup olmadığını araştırmak değil, bir memurun böyle tanımlanıp tanımlanamayacağını araştırmaktır. Değişik yönergeler değişik kurumları ya da kuruluşları tanımlarlar. Bir doğa yasası da buna benzer şekilde düşünülebilir. Olası bir dünyaya uygun kavramlara ilişkin bir yönerge olarak doğa yasaları zorunlu olarak doğru olduklarından uzlaşımlar kavramların eş güdümlü bir kümesinin kullanımını belirler. Deneyler yasaların doğru olup olmadıklarını göstermezler. Anlaşmalar ve yönergeler olarak bu tür bir yargı bildiremezler. Ampirik testler bu uzlaşmaların bir dünyada uygulanabilecek en uygun uzlaşmalar olup olmadığını gösterir. Modern çağa kadar bilimsel yöntem üzerine yazan tek bir kişi, yukarıda ana hatları verilen üç görüşün hepsini bir araya getirebildi. Bilimsel bilginin olanaklı olduğunu ileri süren ve bilimsel yaklaşımın ana çizgilerini çok iyi yakalayan bu düşünür Francis Bacon'du. Bacon'a göre deneysel bilimin amacı, duyulur dünyada bulduğumuz maddelerin, niteliklerin ve süreçlerin doğasına ya da özüne ilişkin düşüncelerimizi arındırmaktı. Tipik bilimsel sorular şöyle olacaktı. Renk nedir? Sıvılaşma nedir? Ya da sıcaklık nedir? Bu gibi sorulara yanıt vermek için şeylerin, süreçlerin, özelliklerin, niteliklerin tanımlarını biçimlendirmemiz gerekecek. Bilimsel yöntem bu tür sorulara yanıt bulmanın disiplinli ve düzenli bir biçimidir. Bir araştırmanın ilk aşamasında, araştırılan konu ya da etkilerin birbirinden farklı birçok konu ve etkiler ile ilişkisini kurmak amacıyla olumlu görülen deneyler ve gözlemler toplanır. Mayalanma sırasında sürtünmede, hareket eden cisimlerde, ışık yayan bir varlıkta sıcaklık vardır. Her eş ilişki, ısının doğası hakkında ileri sürülebilecek varsayımları açıktır. Bir kimyasal etki midir? Işıma olgusu mudur? Bir tür hareket midir? Bu sorulardan kalkarak üretilen her varsayım, ısının doğası hakkında olası bir yanıt oluşturabilir. Bir sonraki aşamada bilim adamı, Bacon'un yakınlık derecesi dediği durumları saptayarak, söz gelimi, ısı açığa çıkarmayan mayalanma, ışık vesaire, karşıt varsayımları olabildiğince yanlışlamaya koyulur. Her olumsuz sonuç, bir varsayımın elenmesi demektir. İdeal olarak geriye, incelenen konunun doğasını en iyi ifade edebilecek tek bir varsayımın kalması gerekir. Isı konusunda Bacon, bunun hareket olduğunu düşündü ve ısının doğasını cisimlerin bir hareketi olarak tanımladı. Varsayımların düşünülüş biçimi ve sınanma yöntemleri, Bacon'un ilkel denebilecek güvenilir bilgi toplama yönteminden çok daha karmaşık bir duruma geldi elbet. Bacon'un zamanından beri işleye gelen söz konusu yöntemin artık tıkanmasının nedeni, onun tanımlarında kullandığı terimlerin, yani doğal süreçlerin, yapıların, özelliklerin ve maddelerin büyük bir çoğunluğunun insan duyularına doğrudan sunulmuş olmadığının ortaya çıkmasıdır. Gizli süreçlerle ilgili düşüncelerimiz, Bacon'un hayal edemeyeceği kadar doğanın derinliklerine doğru yapılan düşsel tasarımların sonucunda elde edilmişlerdir. Buna karşın, proton, sanal gluonları alıp veren üç kuarktan oluşmuştur gibi cümleleri nasıl ele almamız gerektiğine ilişkin temel mantık, Bacon'un ısı ve renk gibi yüzeysel özelliklerin doğasını düşündüğü zaman ortaya koyduğu mantıksal çizgi doğrultusundadır. Bu, proton sözcüğünün kullanımına ilişkin bir uzlaşmadır. Deneyimlerimizi anlaşılır kılabilme gücü ölçüsünde kafamızda oluşan kavramlar ağının içine hapsolmuş bir uzlaşma. Nesneleri bilmemizi olanaklı kılan kavramlar, onların iç dünyasını ne denli doğru anlatırsam, biz de dünyayı o kadar kavrayabiliriz. Tanımlarımızın ya da bilgilerimizin sıradan deneyimden uzaklaşması bizi gerçeklikten de uzaklaştırmayacak, tersine ona yaklaştıracaktır. Deney nedir? Çokça kurulan bir karşıtlık, gözlem ile deney arasına ayrım koymaktır. Gözlemci ve deneyicinin inceledikleri doğa nesnesinin, dikkat ettikleri süreçler ile üzerinde çalıştıkları olaylara ilişkin kavramlarının ne olduğu sorulunca, bu karşıtlığın önemi ortaya çıkar. Gözlemci ilgilendiği olaylar sürecinin dışında durur. Doğanın, onun incelediği değişimleri türetmesini, olgular üretmesini ve maddeler yaratmasını bekler. Karşılaştığı şeyleri kaydeder. Bir astronom en kusursuz gözlemcidir. Gökteki gidişatı yönlendiremez. Bekleyip izlemek zorundadır. Gözlemci de tıpkı deneyici gibi gördüklerini tanımlayıp betimlemesine izin veren, işlerliğe sahip bir kavramlar sistemine sahip olmak zorundadır. Önsel bir kavramsal hazırlık yapılmadan gözlemlemenin anlamı yoktur. Hemen hemen bütünüyle gözleme dayanan bilimsel yapıtların en büyüğü, belki de Darwin'in yazdığı türlerin kökenidir. Darwin, dünyayı dolaşarak doğal süreçlerin yarattığı bitki ve hayvanlara ilişkin notlar tutmuştu. Besicilerin ve bahçıvanların doğanın yönlendirişiyle ilgili tecrübelerini yalnızca kendi koyduğu doğal ayıklanma kavramını temellendirmek amacıyla kullandı. Onun yapıtı yapay seçme ile doğal seçme arasında yapılan karşılaştırmalarla gözlemlere dayanan kuramların bir karışımıydı. Darwin gözlemlerini tümevarım ya da yanlışlanabilirlik açısından değil, kuramını güçlendirmek için, doğal süreçleri ve olayları anlaşılır kılmak için ve kavramlarını örneklendirmek için kullandı. Öte yandan bir deneyicinin doğal nesnelere yaklaşımı farklıdır. Deneyici doğal sürece etkin bir biçimde müdahale eder. Müdahale neden zorunlu olmalıdır? Bacon'un dediği gibi, doğa neden sorguya çekilmelidir? Hemen hemen tüm doğal süreçlerde sürece katılan birden çok süreç ve güç vardır. Doğal etkilerin çoğu çok sayıda nedensel gücün bileşimiyle ortaya çıkar. Doğal üretimi anlamak için mümkünse bütün nedensel süreçleri teker teker incelemek akıllıcı olacaktır. Bu sorunları açıklayabilmek için bazı teknik terimlere gereksinimiz var. Deneyici, faaliyetini bağımlı ve bağımsız değişkenlerin ortaya çıkarılması ve bunların yönlendirilmesiyle açıklar. Bağımsız değişken, deneyicinin koşullar çerçevesinde doğrudan doğruya yönlendirdiği etmendir. Bağımlı değişkense, bağımsız değişkenin değişiklik değerlerinden etkilenen niteliktir. Bir aşçı, acılı köfteye katılacak kırmızı biber miktarını denetleyebilir, bağımsız değişken. Böyle yapmakla da yemek yiyenlerin tüketeceği su miktarını belirler, bağımlı değişken. Ancak gerçek dünyada etkisini sürekli koruyan bir değişken tarafından belirlenecek kadar basit süreçler yoktur. Özenle tasarlanmış bir deneyde, incelenme konusu bağımlı ve bağımsız değişkenler dışında tüm özellikleri sabit tutmak olanaklıdır. Bu biçimde sabitlenmiş bir özelliğe parametre adı verilir. Parametrelerin saptanması içinde değişkenlerin faaliyet gösterecekleri dizgenin durumunu tanımlar. Bu kitaptaki deneylerin çoğu, deneycilerinin parametreleri saptamaktaki ustalıklarına göre seçildi. Örneğin, Boyle ve Hook, havanın tepkisini ölçtükleri bir deneydi. Sıkıştırılmış havanın sıcaklığını sabit tuttular. Amagat ve Andrews gibi daha sonraki deneyciler, Boyle'un deneyini değişik sabit sıcaklıklarda yinelediler. Parametrenin aldığı değere göre farklı yasaların geçerli olabileceğini anladılar. Boyle, basıncı bazen bağımsız bir değişken olarak kullanır. Bazen de hacmi yönlendirerek basınçtaki değişimi ölçerdi. Değişkenleri ayırma ve parametreleri saptama gereksinimi deneylerin kullanım alanını ciddi bir biçimde sınırlar. Özellikle insan edimleri dünyasında değişkenlerin ve parametrelerin pratik ayrımının olanaksız olduğu birçok olgu vardır. Örneğin toplum bilimlerinde bir insan davranışı, bu davranışı etkileyen koşulların çerçevesine oturtulmalıdır. Çünkü bir davranış belirli bir bağlamdan yalıtılarak yorumlanamaz. Bağlam, davranışın hangi olası etkiye yol açacağını belirler. Örneğin bir gülümseme, onu önceleyen ve ona eşlik eden diğer edimlere bağlı olarak çok farklı anlamlara gelebilir. Bir gülümseme bağlamına göre dostane bir saygının ifadesi de olabilir, bir tehdit anlamına da gelebilir. Ancak bilgi taşımasına karşın gerçek bir deneyin yönlendirici karakterinden yoksun olan başka bir müdahale biçimi daha vardır. Bu tür bir müdahaleye keşif diyebiliriz. Bir anatomist hayvan ya da bitkiyi kesip biçerken, bir jeolog dünyanın kabuk yapısının taslağını çıkarırken deney yapıyor sayılmaz. Daha ortalama yöntemler vardır. Kısmen deney, kısmen keşif gibi. Söz gelimi, kristallerin yapısını öğrenmek için X ışını kullanmak, gerçek deneylerde başvurulan manipülasyonların benzerlerini gerektirir. Saf keşifleri bu kitapta topladığım deneyler arasına almadım. Ama yine de Aristoteles'in her gün yumurta kırmakla güçlü bir keşfe yöneldiğini hissedeceksiniz. Hangi tür sorunlar deney aracılığıyla incelenebilir? En yaygın deney türü, kimi değişebilir özelliklerin farklı koşullar altında ölçülmesidir. Örneğin, erimiş potasyum kloridin değişik sıcaklıklardaki elektrik iletkenliği ölçülür. Sonuç, iki değişkeni bağlayan matematiksel bir fonksiyondur. Diyelim ki bunlar küçük k ve q harfleriyle gösterilsin. Elektrik iletkenliği k, sıcaklık q'a bir sabit olduğunda şöyle bir görünüm ortaya çıkar. K eşittir a çarpı q kare. Boyle yasasına götüren deneyler bu tür çalışmaların kusursuz bir örneğidir. Buna benzer yönlendirmeler bir yasanın geçerli olacağı alanın sınırlarını belirlemek için kolaylıkla genişletilebilir. Acaba Boyle yasası çok yüksek ve çok düşük sıcaklıklardaki gazlar için havadan çok daha yoğun gazlar içinde geçerli midir? Bu tür bir soru değişkenlerin çok farklı değerlere uygulanması ile yanıtlanabilir. Büyük olasılıkla ikinci yaygın deney türü, keşifle sonuçlanan bir incelemede ortaya çıkarılmış nesnelerin yapısıyla ilgilidir. Hales'in bitkilerin sıvı dolaşımı hakkındaki bilgi edinmek için yaptığı araştırmalar, Nehemiah Groves'ın kök yapısıyla ilgili buluşlarını, köklerin sıvı dolu kanallardan oluştuğunu bulmasına dayanıyordu. Yukarıda anlatılan iki tür deneyden daha nadir ama bir kuramın sınanmasında çok yardımcı olan, gerçek dünyada daha önce tanımlanmamış bir şeyin varlığını ortaya çıkaran deneyler de vardır. Bazen bir şeyin varlığına ilişkin beklentiler boşa çıkabilir. Genellikle bir kuramdan esinlenen bilinçli bir araştırma programı vardır. Nesnelerin, maddelerin ya da süreçlerin nasıl olabileceği ile ilgili bir ön belirleme araştırmaya rehberlik eder. Bu kitapta bu tür deneylerden çok sayıda örnek verildi. Dewey'nin alkali metalleri başarıyla ayrıştırması yalnızca bir tekniği cesurca genişletmesine değil, aynı zamanda onu kullanarak ne bulabileceğine ilişkin bir düşünceye sahip olmasına bağlıydı. Araçlar. Deneyi romantik gözle bakan kişi, aygıtları ve donanımları gözünde büyütür. Parıldayan metal aksam ve gizemli sayaçlar estetik ilginin odağıdır. Ama bilim adamları duyulur dünyayı incelemek için neden donanıma gereksinim duyarlar? Üç tür aygıt arasında ayrım yapılarak bu soruya açıklık getirilebilir.